Ayrım 11, sayfa 190. İki Başbakan. İşin felsefesi gayet basitti diyor bir usta yazar. Bir haber alma örgütünün görevi avcılık yapmak değil, müşterilerine haber iletmektir. İnsan düşünmeden edemiyor. Önemli siyaset adamlarımız gizli servis konusu açıldığında neden tutucu oluyorlar? Tıpkı çok zengin kişiler gibi çok önemli sırlar yittiği zaman arkalarından yas tutulmayacağına mı inanıyorlar? Oysa önemli sırlar hiçbir zaman yitmiyor. Siyaseti sürdürdükleri sürece onlarla yaşıyor, onları izliyor. Birkaç anı, birkaç cümle bilgi alabilmek için zorlandıklarında, belirgin ve güncel konularda çağlayanlar gibi akan üsluplarında, durgun sular örneği bir dinginlik, inişi çıkışı olmayan tek düzelik göze çarpıyor. Sanki baltanı benim gizli anılar ormanımda sallamaya kalkışma ne olur. Anımsamamı isteme benden, düşünmekten bile korkuyorum demiyorlar ama çoğu yerde ağızlar mühürlü, gözlerinde belleklerini yansıtan pırıltılar da yok. Sorumlu alanlara ayak basmadan önceki günlerde yaşadıkları acı bir sonun dakikasını, saatlerini, günlerini ayrıntılarıyla veren siyasal mantık, sorumluluk koltuğuna oturuncaya kadar gizli servisi suçlayan depremsel irdelemeler. Sorumluluğu yeniden sırtlamaya hazırlanırken yitip gidiyor. İngiliz güvenlik servisinde yıllarca çalıştıktan sonra yazdığı kitabın basımı hükümetçe yasaklanan Peter Wright'ın örneklediği gibi başbakanlar da izlendiklerini duyumsamışlardı. Belki de bir haber alma örgütünün asıl görevi müşteri diye tanımlanan hükümetlere haber iletmek değildi. Kim olursa olsun görevin avcılık olduğunu sezinlemişlerdi. Nasıl ki oturmamış demokratik rejimlerde siyasetçinin av olduğu birkaç kez kanıtlanmış, CIA'nın önemli işlevini artık yeterince kavramışlar ve sivil iktidarı aşan bağlantılarla mit gerçeğini bir türlü kıramamışlarsa da. Herhangi siyasal bir konuda çağlayanlar gibi akan üslupların durgun sulara dönüşmesi doğaldı. CIA görevlisi Marchetti ile John D. Marks'ın 1974'te yazdıklarından yola çıkalım. CIA, hedefine ulaşmak için gereken neyse onu yapar. Davranışlarının sağlam sonuçlara ulaşması için ahlak kurallarını çiğner. Amerikan dış politikasının gizli çalışan kolu olarak CIA güçlü bir silahtır. Ülkelerin iç işlerine karışır, bunları Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altına almasını veya bunlara nüfuz etmesini sağlar. Sorumluluğa hazırlanan siyasetçi CIA faaliyetlerini bilir ve susar, karşısına almak istemez CIA'yı. Marchetti ve Marx dışında CIA'da çalışanların verdikleri başka örneklerin de aynı yargıyı paylaştığını bildikten, başlarından geçen çeşitli serüvenlerde CIA'nın nefesini hissettikten sonra, yarın beklentileri olan siyasetçilerden gerçekleri çırılçıplak önümüze koymalarını beklemek zordu. Yine de denemeye değerdi. Kuşkusuz iki darbe yaşayan Demirel'in deneyimi Ecevit'e oranla daha fazlaydı. Daha birikimli, daha ayrıntılı. Demirel'e göre MIT mükemmel bir kurumdu. Her şeyden haberi olurdu. 12 Mart 1971 muhtırasına kadar MIT'le ilişkileri iyiydi. Normal düzeyde gitmişti. İyi ve normal diye tanımladığı işbirliği evreninin parçalanıp dağılışı 12 Mart darbesine rastlıyordu. Belki birçok anıyı yakalıyor, yapılan ikili görüşmelerden kimi değerlendirmelere varabiliyordu. Mantık süreci 1960 ihtilali ve gizli servisle iktidar arasındaki ilişkiyle başlıyordu. Mozaikleri bir araya getirip bütünleştirmeye çalışırken, 1960 öncesi ne oldu? 27 Mayıs o kadar barizdi ki geliyorum diyordu. İhtilal parlamentoya ve hükümetin dayandığı bir partiye karşı yapıldığında gizli servisin başında bir sivil vardı. Adnan Menderes ihtilal gününden haberdar olabildi mi diye soruyordu. Başında asker ya da sivil olmuş gizli bir örgütün darbeyi önceden öğrenmesine kimi zaman olanak olmadığını mı anlatmak istiyordu? Yoksa bilgilendirmeden yoksun kalınmasına makul bir gerekçe mi arıyordu? İnsan Demirel'in beyin hücrelerine elleriyle dokunamadığı sürece bu sorulara yanıt bulabilir miydi? Yüksek sesle düşünür ya da tartışırcasına, haber alabilseydi Menderes 25 Mayıs günü neden Eskişehir'e gitsin diyor, sonra karanlık evrende gerçeği araştırır gibi susuyordu. Menderes'in içine düştüğü ya da düşürüldüğü körler ve sağırlar dünyasını anlatabilmek için anılar denizindeki eski küçük öykülerden birini yüzlercesinin arasından cımbızla çıkarıp anlatıyordu. Sonradan bizim partiden senatör olan 27 Mayıs öncesi Etimesgut'ta zırhlı birlikler komutanı tüm General Yusuf Demirdağ'da Yassıada'ya götürüldü. Evlerinden sabaha karşı alelacele toparlanan DP milletvekilleri tutsaklığı sindirememişler. Anlaşılabilir kızgınlıkla tüm generalin çevresini almışlardı. Hadi onlar sivildi, diyelim ki gözler bir anda körleşmişti. Peki ama bir asker, hem de Etimesgut'ta zırhlı birlikler komutanı, bünyesindeki kaynaşmanın içeriğini nasıl kavramamış ve görememişti? İnsancıl duyguların sinirden ürünü sert tepkiye dönüştüğü o dakikalarda DP milletvekilleri, ihtilalin gelişini sezememenin suçunu bir generale yüklemekten çekinmiyorlardı. Bugün düşünüldüğünde tepki doğaldı. Sözcükler kamçı gibi şaklıyordu generalin yüzünde. DP milletvekilleri ihtilali önceden görerek haber vermemenin tek suçlusu Demirdağ Paşa'ymış gibi, ''Paşa paşa, hiç mi utanmadınız pijama ile yakalanmaya?'' diye haykırıyorlardı. Bir iki fırça darbesiyle tabloyu daha canlandırılabilir, renklendirebilirlerdi. Arada başka bir dala atlıyor, MİT öğesindeki ikilemi anlatacak bir örnek veriyordu Demirel. Günün birinde MİT Başbakan Demirel'e suikast yapılacağını bildirdi. Ah bu MİT bildirimleri, gerektiği zaman bir kağıt parçası kadar değeri olmayan sözüm ona ciddi bilgiler. Ara rejimlerde sıkı yönetim mahkemelerinde geçerli, fakat demokratik düzenin sürdüğü günlerde üstünde kimden, nereden geldiği belli olmayan ve gerektiğinde kaynağı asla kanıtlanmayacak biçimde düzenlenen MİT'ten başbakanlığa gelen yazılar. İmzasız, antetsiz kağıtta Demirel'in birkaç gün sonra gideceği ile varacağı saat yazılı, suikastin o ilde yapılacağı saat bile neredeyse belirlenmiş. Demirel MİT yazısını çantasına koydu. Çankaya'ya çıkıp Cumhurbaşkanı'nı gördü. MİT'in aktardığı bilgiye rağmen geziyi ertelemeyeceğini bildirdi. Ve gitti. Hiçbir şey olmadı. Telefon görüşmenin akışını durdurdu. MİT'in verdiği haberlerin kimi zaman doğru çıkmadığını duyumsatmaya mı çalışıyordu? 1977 seçim gezilerinin son iki günü. Başbakan uçakta fazla istekli görünmüyordu. Mitinglerde siyasal konulara asılamıyordu. Bir bezginlik havası seziliyordu. Ankara'ya dönüşlerde özel uçakta konuklarıyla seçim sonuçlarını tartışarak iyimser görüşler sıralayan, çoğu kez şakalaşan insan yerinden kalkmıyor ve susuyordu. Kafası sonradan öğreneceğimiz önemli bir olaya takılıp kalmıştı. Ankara'ya döndü. Ecevit o gün telaşla TRT'ye gitti. Seçim konuşmasını değiştirdi. Taksim alanındaki CHP mitinginde kendisine suikast yapılacağı ihbarını başbakandan aldığını açıkladı. Ve ne olursa olsun İstanbul'a gideceğini bildirdi. Ecevit'e suikast yapılacağı bilgisi başbakana MİT'ten gelmişti. Bilgi ayrıntılıydı. Bir otelin penceresinden uzun namlulu tüfekle pat pat pat Ecevit düşecekti. Demirel'i rahatsız eden iki gün kafasını hapsettiği bu bilgiydi ve Ecevit'e bildirmek ya da bildirmemek sorununu çözmeye uğraşıyordu. Ama gizli bir örgüt hem de her şeyi bildiğine, öğrendiğine inandığı MİT, otel penceresinden uzun namlulu bir tüfekle ana muhalefet liderinin vurulacağını bildiriyorsa, durumu antetsiz, imzasız kağıtla da gelse ilgilisine aktarmak bir başbakanın göreviydi. Gereken önlemler alınmıştı, bilgi veriyordu. Ama aklına Ecevit'in ihbarı açıklayacağı gelmemişti. Bu ve benzeri birkaç olaydan sonra Ecevit'e gizli bilgi aktarmanın sakıncalı olacağına inandı. CHP lideriyle gizli bilgi alışverişine kapanan Demirel, 1977 seçimlerinde duygusal bir sarsıntı geçirdi. Başbakan olarak görevini yapıyor ama muhalefet lideri ise başbakanın sorumluluk duygusunu seçim silahına çeviriyor, ona karşı kullanıyordu. Taksim mitinginde hiçbir şey olmadı, silah patlamadı, barış ve umut güvercini üç el ateşle yere düşmedi. MİT'in verdiği bilgi doğru çıkmamıştı. İlk ve son kez 1969 yılında bir gün MİT'in verdiği bilgi doğru çıktı. Demirel'e gelen MİT yazısına göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural bir darbeyle yönetime el koyma hazırlığı içindeydi. Tural'ın kimi davranışları zaten dikkat çekiyordu. Gazetelerde küçük haberler çıkıyordu. Genelkurmay Başkanı alışılmışın dışında bir çabayla durmadan geziyor, garnizonları bir yana bırakıyor, askeri kıtaları kentin tören alanlarında denetliyordu. İş Bankası'na, Ziraat Bankası'na gidiyor, denetlediği kurumlar arasına darbelerin anahtar kurumu PTT'yi de alıyordu. Bu denetim gezilerinin içeriğini gözleyen MİT, 1988 yılının Kasım ayında bir gece, yıllar önce Demirel'i uyardığını açıklıyordu. Orgeneral o günlerde devletin tümünü kapsayan bir programın içeriğine yatkın çalışmalar yapıyordu. Ordu içinden gelen bilgiler Tural'ın darbe hazırlıklarını doğruluyordu. MİT raporları ve Tural'ın açık hareketleriyle amacını saptayan Demirel hemen Çankaya Köşkü'ne koştu. Demirel'in 12 Mart'a kadar ilişkilerin iyi ve normal olduğunu söylediği MİT'in başında Fuat Doğu vardı. Cumhurbaşkanlığı, MİT, Başbakanlıktan oluşan üçgenin Demirel kenarı henüz kopmamış, devreden çıkarılmamıştı. Doğu'nun Çankaya'yı da bilgilendirdiği kuşkusuzdu. Çankaya'daki zirvede Sunay, evet dedi, doğruladı gidişi. Ne yapacağız, ne önerirsiniz diye soruyordu. Yapacağımız iş basit dedi başbakan. Tural'ı hemen emekliye sevk edip yerine başka birini getireceğiz. Demokrasi tarihimizde ilk ve son kez. darbeye kalkıştığından kuşkulanılan bir komutanın yasal yollardan tasfiye edilmesi gündeme geliyordu. Fakat köşk asker de eski bir genelkurmay başkanı. "Durun," dedi. "Cihat Alpan Paşa'yla, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri'yle, Tural'a bir haber göndereyim. Askeri şuraya naklini istesin." Olacak iş değildi. Darbeci generale işin çakıldığı bildirilecekti. Telaşlandı Demirel. "Aman yapmayın," dedi. Çünkü Genel Sekreter Alpan Paşa'nın Tural'la aynı yörüngede bulunduğuna inanıyordu. "Yapmayın, yoksa karga tulumba hepimizi bir torbaya koyar." Sunay direniyordu. Tural'ın kendi isteğiyle askeri şura üyeliğine geçmesini istiyordu. Başbakan direndi. Saat 13'tü. Vakit yok diyordu. İş duyarlı kerteye gelmişti. Zamanla yarışacaktı. Ya Tural gidecek ya da torbaya gireceklerdi. Sunay'ın belki de Alpan aracılığıyla aldığı güvenceler vardı. Darbe gelirse parlamentoyu, hükümeti götürecek sele kendisi kapılmayabilirdi. Ama Demirel için durum böyle değildi. Tural'ın AP iktidarına, özellikle Demirel'e sıcak bakmadığını bilmeyen yoktu. Her yerde söylüyordu. Darbe geleceğini bilmesine karşın Sunay olurunu zamana bırakınca başbakan için o dakikada yapacak fazla bir şey kalmıyordu. Saat 17'de köşke tekrar geleceğini söyleyerek Sunay'dan ayrıldı. Sonuca varma zorlaşabilirdi. Tural öğleden sonra başbakanın isteğini ve girişimlerini duymuştu. "Çevresine beni ayıramazlar, başka yere atayamazlar," diyor. "Kararnameyi hükümette imza alamayacak bakanlar da var, ben bilirim," diye ekliyordu. Nereden bilgi almıştı Tural? Birinci olasılık askeri şuraya atanması ile ilgili kararnameyi imza alamayacağına inandığı bakanlardan ya da köşkten. Demirel'in söyleşilerde sezdirdiği kuşkusuna bakılırsa belki de Tural'ın askerlik öğretmenliği yaptığı Faruk Sükan'dan. Milli Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı'na bir kararname hazırlattı. Hükümeti topladı. "Şimdi üstü açık bir kararname gelecek. Hepiniz imzalayacaksınız. Üstünü daha sonra biz usulüne uygun doldurup gerekeni yapacağız," dedi. 7 dakikada imzalar tamamlandı. Müsteşarı Munis Faik Ozansoy ile köşke gönderdi, onaylattı. Personel Başkanı Orhan Paşa Tural'a durumu özetledi. "Kararnameyi göreyim," dedi Genelkurmay Başkanı. Aslını önüne koydular. "Ya öyle mi?" dedi ve Genelkurmay Başkanı olarak girdiği kapıdan askeri şura üyesi olarak çıktı. Yerine Cumhurbaşkanı Sunay'a bağlılığı ile ünlü Orgeneral Memduh Tağmaç geliyordu. Ve 1969 yılında Tural darbesi bir günde önlenmişti. Demokratik bünyelere özgü ve kıvanç verici bu sonucun alınmasına birkaç neden sayılabilirdi. Tural içeriden ve dışarıdan desteklenmiyordu. Daha önemlisi, devletin üst kademeleri demokrasiye karşı bir darbeyi önlemede birleşmişler, görevlerini yapmışlardı. Bir öğle üzeri saat 13'te TRT mikrofonları 12 Mart darbesini duyuruncaya değin aradan 2 yıl geçti. 12 Mart darbesini bildiren açıklamanın altında Demirel'in Tural'ı tercih ederek Genelkurmay Başkanlığı'na getirdiği demokratik rejime sadık generallerden Memduh Tağmaç ile kuvvet komutanlarının adları vardı. Darbe Cumhurbaşkanı Sunay'a dokunmamıştı. 1969'da darbe girişimlerini öğrenir öğrenmez Genelkurmay Başkanı'nı yerinden alan sivil otorite, 1971'de darbeye hazırlandıkları bilinen Genelkurmay Başkanı'nı ve hele darbeyle içli dışlı olduklarına inandığı iki kuvvet komutanını bir günde neden emekliye ayıramamıştı? Soru çok önemliydi. Darbelerin üstünden yıllar geçiyor ama sorunun yaşamsal önemi sürekli irdeleniyordu. 1969 örneğinden çıkan ilk önemli ders, devletin haber alma servisi MIT, bir kuruma bağlı olmaktan kurtularak darbeyi devlet otoritelerine önceden duyurma görevini yerine getirirse, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında rejim konusunda görüş ve eylem birlikteliği pekişirse, bir darbeye, darbecilere yasal ve demokratik karşı darbe yapılabilirdi. Yöneticilerin darbe iklimini yaratacak uygulamalardan kaçınmaları gereği kuşkusuz bu ana ilkeye eklenebilirdi. Ders niteliğindeki koşul 12 Mart ve 12 Eylül'de işlemedi. Ancak şu da sorulabilir. İşlemedi mi, işletilmesi engellendi mi, yoksa işletilmesi istenmedi mi? Soru üzerinde kimi olumlu, kimi olumsuz değerde yığınlarca görüş sıralanabilir. Darbeye yan tutan veya devlet kurumları arasında işbirliğiyle darbelerin savuşturulabileceğini söyleyen değişik gerekçeler, kanıtlar öne sürülebilir. Örneğin zorlu günlerden geçen Demirel, bekara karı boşamanın kolay olduğunu söylerken gerçekten inandırıcı gerekçeler ileri sürebilir. Buna karşın emekliye ayrılmaları olasılığından söz açılınca darbeci generaller içlerinden gülerek hele yapmaya kalkışsalardı diye düşünebilirler. Son yıllarda darbeden sonra gelen ara rejimin her türden cefasını çeken çevreler ise artık parlamentonun ve ona dayanan hükümetlerin koşullar ne olursa olsun darbecilerden daha güçlü olduğunu görmek istiyor. Bu isteğin somut biçimde gerçekleşmesini diliyor. Kitabın asıl amacı gizli servisler ve darbelerle ilgili öyküler sürüyor. Akıbet. Gizli servis ve darbe ilintilerini araştıran konuşmalarda gerçeğe fazla yaklaştığını hissederse insan, karşısındakinin kepenkleri hemen indirivereceğinden korkuyor. Nasıl sihirbazlar marifetlerini herkesten gizlerse, dışarıda çalışan araştırmacıların bulduğu kaynaklar da olayların ayrıntılarını gizlemekte titizlik gösteriyorlar. Özellikle kurnaz olan kimi kaynaklar sorunları iyi bilemeyenlerle konuşurken garip bir zevk alıyorlar. Bu bir izlenim, doğru ya da değil ama seziliyor. Kaynaklar olayların ayrıntılarını bilmeyenlerle konuşurken o acayip zevki aldıklarını duyumsatıyorlar. Kuşkusuz Demirel'den böyle bir izlenim alınmıyor. İrdelemelerini kuyumcu terazisine vurması hem doğal hem de hakkı. Sunay'ın genelkurmay başkanlığından beri MİT'in koku alan elemanlarını ordu bünyesine saldığı söylentilerine değiniyorum. MİT'ten yararlanan ama MİT'e devlet istihbaratını bütünleştirir bilgi vermeyen genelkurmay istihbaratından söz açmak istiyorum. Genelkurmay istihbaratı 3 komutanlıktan yapılır ve genelkurmay istihbarat başkanlığında birleştirilip değerlendirilir. MİT ordu içini izlemez, genelkurmay izler. Tabii MİT ordu ile ilişki kuran hareketleri, irtibat kuranları bilir ve onları izleyerek bilgi sahibi olur. İşin püf noktası burada. Genelkurmay istihbaratı zaten MİT'e kapalı. MİT esasen genelkurmaya bağlı. 12 Mart öncesinin istihbarat açısından değişik bir çehresi vardı. MİT özellikle 1967'den sonra kımıldanan, varlığını duyuran asker sivil kimi cuntaları izlemeye almıştı. 1971 darbesinden önce Balon Harekatı adıyla düzenlenen dosya içlerinden birini enine boyuna inceliyordu. Asker sivil devlet yönetimine egemen olanlar bir gün Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde MİT hizmetine verilen binada bir araya geldiklerinde ortaya konan dosya Balon Harekatı'ydı. Bu dosyada parlamento içinde olan bazı kişilerle ordu içinde olan bazı kesimlerin junta çalışmaları yer alıyordu. MİT Müsteşarı Fuat Doğu dosyayı açıyordu. Junta'nın ordu üst kademeleriyle ilişkileri olduğunu belirttiğinde Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un kimi kastediyorsunuz diye çıkış yaptığı söyleniyordu. Dosyada ordu içinde kontak kurulan adam diye geçiyordu. Batur sorunca Demirel'in açıklamalarına göre Fuat Doğu sizsiniz dedi. Somut soruya somut yanıttan sonra Batur demokrasiye olan bağlılığını kanıtlayan geçmişteki eylemlerinden söz etti. 22 Şubat darbe girişiminde uçaktan attığı demokrasiyle ilgili düşüncelerini içeren küçük bildiriyi okudu. Olayın söylenti olmadığını Demirel'in şu mantıklı sorusuyla kanıtlamak olanaklı. Eğer o toplantıda Batur ile Doğu arasında öyle bir olay geçmemiş olsaydı, komutan uçaktan attırdığı demokrasi bildirisinden söz etmeye neden lüzum görecekti? MİT'e hizmeti geçmiş 12 Mart günlerinde serviste bulunan KF ise Doğu Paşa Balon Harekatı dosyasını Sunay'a sunmuş, o da Batur'a vermişti diyecekti. Batur'un MİT müsteşarının dokundurmasından sonra hemen soru yöneltmesi ve aldığı yanıtın ardından hemen bildiriyi okuması KF'nin verdiği bilgiyi doğruluyordu. Balon Harekatı dosyası yalnızca Sunay'a değil başbakana da verilmişti. Duyarlı dengeler bir kez daha ortaya çıkıyordu. Bir dosya var, Marmara Köşkü'nde Junta'nın ordu içi ilintilerinden söz ediliyor ve Junta ile ilişkisi olduğu söylenen bir komutanın adı açıklanıyor. Muhsin Batur'u Cumhurbaşkanı Sunay'ın sevdiği ve koruduğu biliniyordu. Kor General iken Batur'un Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tanseli hedef alan ağır eleştirilerle donanan özel bir mektubu Sunay'a göndermesi, köşkle arasındaki sıcak ortamın belirgin örneği değil miydi? MİT'in dosyalarına geçen hele Milli Güvenlik Kurulu'nda bir çeşit hükümet programı içeriğinde raporlar okuyan bir general, Tural'a uygulanan yöntemle görevinden neden uzaklaştırılmıyordu? Bir açıklaması olmalıydı bunun. Açıklama gerekliydi. Bir junta, o juntayla ilişki kuran ordu yüksek düzeyinde bir komutan. Bilgi var, MİT'ten kesin suçlama yakın bir bildirim ortada. Aralık 1988'de bir gece Demirel'e sordum, yanıtladı. General Batur, junta ile ilişkisi olduğunun belirlenmesi üzerine Marmara Köşkü'nde çok tutarlı bir konuşma yaptı. Demokratik düzene bağlılığını özenle ve inandırıcı biçimde vurguladı. Yapılacak bir şey yoktu. MİT gibi bir örgütten gelen ciddi bilgilerden sonra Batur'un tasfiye edilmemesi kimilerine ters gelebilirdi. Kimilerine göre o günkü siyasal koşullar ve silahlı kuvvetlerle ilişkiler göz önüne alındığında hükümetin daha radikal hareket etmemesi doğaldı. Dosyada adı geçen ötekiler bir kısmı parlamentodaydı, dokunulmazlıkları vardı. 27 Mayıs'tan gelmişlerdi, bunlara karşı daha kesin davranışlara geçmek oldukça zordu ve daha değişik rüzgarların esmesine neden olabilirdi. Ya ara rejimlerde MİT raporlarıyla hapishanelere girenler, hüküm giymeyip beraat edenler? Balon Harekatı gibi dosyalara giren ayrıntıları MİT'in içlerine sızdırdığı ajanları topluyordu. Örneğin 12 Mart'tan sonra kışkırtıcı ajan diye ünlenen Mahir Kaynak. Demirel bu ünlü ad sorulduğunda, Biliyordum ama dosyada, raporlarda ajanların adları geçmez. Sadece eleman diye söz edilir. Elemanın adını sorarım, söylerler. Günü gününe bildirmişti diyordu. Biz de kaynak ve benzerlerinin raporlarından sonra insanların Ziver Bey Köşkü'nde neler çektiğini, hangi işkencelerle karşılaştığını İlhan Selçuk'tan öğrenecektik. İlhan Selçuk, Ziver Bey Köşkü, Çağdaş Yayınları. Ziver Bey Köşkü'nün 12 Mart'tan sonra işkence odağı olarak kullanıldığını artık bugün herkes biliyor. Doğu'nun MİT müsteşarlığı döneminde bu köşk başka bir adı altında sadece Türkiye'ye göçerek Bulgaristan ajanlığı yapmalarından kuşkulanılanların incelenmesi için kullanılırmış. Yüzlerce göçmen arasında ajan olmasından kuşku duyulanlar uzmanlarca orada sorguya çekilirmiş. Örneğin Türkiye'ye nasıl girdiği sorulan biri sınırı taşlı, ağaçlı bir yerden aşarak geldiğini söylermiş. Uzmanlar adamı alıp sınırı aştığını öne sürdüğü sınır bölgesine götürürmüş. Fakat tanımlanan yer çoğunlukla dümdüz, ağaçsız, taşa kayaya rastlanmayan bir yer olurmuş. İlhan Selçuk anlatıyor. Erenköy Köşkü, Sunay Tağmaç Türün Cuntası'nın işkence merkeziydi. 12 Mart'ın yapısı içinde özel bir yeri vardı. Çünkü 1. Ordu'nun bulunduğu İstanbul bölgesinde Faik Türün kendi yetkilerini kullanarak özel operasyonlar yaptırabiliyordu. Basında İstanbul'da olduğuna göre burada yaşandı birçok şey. İnsanlar tutuklanmaya, gözaltına alınmaya, kovuşturulmaya başlandı. Davalar birbirini izledi. Bu karmaşa içinde aydınlık olan şudur. 12 Mart döneminde Erenköy'de Ziver Bey'de Zihni Paşa Köşkü diye anılan ya da Ziver Bey Köşkü denilen yerde Faik Türün ve Memduh Ünlü Türk buyruğunda bir işkence merkezi kurulmuştur. Bu işkence merkezinde de birçok aydın tezgahtan geçirilmiştir. İşkence ile sorgulama Ziver Bey Köşkü'nde özel harp dairesi adı altında Kontur Gerilla diye namlanan kuruluşun elemanlarınca yapılıyordu. Kontur Gerilla'nın işkencelerine insanları MİT'in gizli göz ve kulaklarının hazırladığı raporlar götürüyordu. Kontur Gerilla konusu Cüneyt Arcı Yürek Açıklıyor dizisinin 7. cildinde geniş biçimde anlatıldı. İşkence olaylarının binlerce örneği yazılabilir. Fakat İlhan'ın yaşadığı olayların üzerinden 18 yıl geçtikten sonra yazdığı ürpertici gerçekler işkence eylemlerinin belli başlı belgesidir. İşkencenin anıtsal simgesidir. İlhan Selçuk'u düşün ve yazın adamı olarak tanırsınız, beğenirsiniz, benimsersiniz. Selçuk'un insan yanını, dostluğundaki kıvamı, vefasını ancak onunla birlikte yaşarsanız anlayabilirsiniz. İlhan Selçuk gibi düşün dünyasında çizgisini hiç kırmamış, saptırmamış, maddi olanaklar karşısında eğilmemiş ustalara, dostlara artık çok az rastlanıyor. Bir elin parmakları kadar bile değil sayıları. Sözcükleri çeşitli enstrümanlardan kurulu bir orkestranın uyumu içinde kullanabilen ender yazarlardan olan İlhan'ın o yumuşak sesiyle ama yumuşak dokundurmalarla çevresini rahatsız etmeyen dost uyarılarını, gerçeği gösterişini ancak onunla konuştukça kavrayabilir insan. İlhan Selçuk 12 Mart darbesinden 1,5 yıl sonra içeri alındı. Sorgunun omurgasında ikinci eklem Devrim Dergisi çevresinde toplananların bir junta oluşturdukları suçlamasıydı. İçinde komünistlerin de bulunduğu bu junta bir eylem planı hazırlamıştı. İktidarı devirecek, devleti ele geçirip komünizmi ülkeye getirecekti. Junta'nın başı Madanoğlu'ydı. Ne var ki iş biraz karışıktı. Çünkü Genelkurmay Başkanı ile 3 Kuvvet Komutanı 12 Mart muhtırasıyla hükümeti 1,5 yıl önce devirmişlerdi. Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları birlikte çalışarak bir plan hazırlamışlardı. Sonra bu konunun tartışması yapılmış, geniş bir komutanlar toplantısı düzenlenmiş, 12 Mart'ta muhtıra el birliğiyle verilmişti. 1,5 yıl önce gerçekleşmiş eylem ortadayken Madanoğlu Paşa ne yapmış sorusu havada kalıyor, suçlamanın mantığı tutmuyordu. Ancak Ziver Bey Köşkü'nde işleyen saat mantığın tiktaklarını yansıtmıyordu. Daha geniş bir planın bir parçasıydı Madanoğlu davası. Yukarıda söylediğim gibi Doğan Avcıoğlu, İlhami Soysal ve ben gözaltına alınmadan önce Ziver Bey'de ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı tartışmıştık. Ben 12 Mart döneminde gözaltına alınan her arkadaşıma da benzer şeyleri söyledim. Ne isterlerse evet deyin ve imzayı basın. Direnmenin anlamı yok, mahkemelerde gerçek ortaya çıkarsa çıkar. Ne var ki daha değişik bir yöntem bizleri bekliyordu. Erenköy Ziver Bey Köşkü'nde bu yöntemleri uygulayanların akıl hocaları elbet ABD'de kontur gerilla kuramını geliştirenlerdi. Ancak özel bazı yöntemlerin uygulandığını da sanıyorum. Söz gelimi köşk eski bir yapıydı. Ahşap bölümleri hem gıcırdıyor hem de ses geçiriyordu. Böylece işkence sesleri kolayca duyuluyordu. Benim kaldığım odadaki pencere doğaldır ki özel olarak yapılmış bir işkence hücresinin değil, köşkün penceresiydi. Dışarısı görülmesin diye beyaz yağlı boya ile camları boyanmıştı. Sürekli yatakta yatmaya zorlanmak belki bu yüzdendi. pencereye yaklaşmanın tehlikeli olacağı düşünülüyordu. Zincir hem moral bozmak hem acı çektirmek için hem de sanık kıpırdadığı ve yataktan kalktığında şıngırdasın diye takılıyordu. Faik Türün de Memduh Ünlü Türk'ün daha iyi olanakları olsaydı kuşkusuz daha gelişmiş bir işkence yuvası hazırlayabilirlerdi. Madanoğlu'na ilişkin soruşturma 1971'in yaz aylarında başlamıştı. Ama ortada bir davanın açılması için gerekli ne bir işaret vardı ne de bir kanıt. Delil yaratmak gerekiyordu. Ellerinde bölük börçük ajan raporları bulunan sorgucular, bizden alacakları yazılı ifadeleri derleyip toparlayarak tutanağa dönüştürecekler, sanıklara imzalatacaklardı. Madanoğlu dosyası böyle oluşacaktı. Düşündüm, taşındım, karar verdim. Yazmayacağım. Peki direnebilecek miyim? Ya da direnmeye gerek var mıydı? Kendi kendime sorular soruyor, yanıtlar veriyordum. Direndi. İşkencecilerin istediği ifadeyi yazmadı. İlhan'ın aklına gelen olasılık doğruydu. Sorgucular istedikleri amaca varamayınca ellerindeki bölük börçük ajan raporlarını daha geçerli biçime dönüştürme gereğini duyumsadılar. İlhan'ın açık seçik yazımlarını bir yerde değindiği gibi bölük börçük ajan raporlarının daha düzenli raporlara nasıl dönüştürüldüğünü, malın sahibi görünen kişiden bizzat mahir kaynaktan dinledim. Öğrenebildiğim MİT gerçeklerine serviste yıllarca çalışmış mahir kaynağın yaptığı katkıları saptayabilmek için bugün Gazi Üniversitesi'ne doçent olan eski ajanla iki kez konuştum. Gizli servisin bünyesi, çalışma düzeni ve biçimini konuşurken yavaş yavaş 12 Mart'ta İlhan ve arkadaşlarına hüküm giydirmeyi amaçlayan mahir kaynak imzalı MİT raporlarına sözü kaydırdım. Sorgucuların onca işkenceyle bir türlü elde edemediklerini kaynak sağlayacaktı. Bir gün beni MİT'e çağırdılar diye başladı. Madanoğlu davasına tanık olarak çıkacağımı söylediler. Bu karanlıktan aydınlığa çıkmam, deşifre olmam demekti ama servis tanıklığımı istiyordu. Ses alma aracı açıktı. Sonra raporlarınız okundu, mahkemede tanıklık yaptınız. Kaynak, ben rapor vermedim, yalnız bunu şöyle, kapatabilir miyiz dedi. Ses alma aracını kapattım, konuştu. Sesini alamamıştım ama söyledikleri belleğimde çizgi çizgi yer etmişti. Kaynak şöyle dedi. Ben bir kez rapor verdim, sonra hiç rapor vermedim. Mahkemeye çıkmam istendiğinde raporlar yazmamı istedim. Reddettim. Ben anlatırım, anlattıklarımı isterseniz rapor haline getirirsiniz dedim. Öyle yaptılar. Mahkemede okunan raporların benim tarafımdan yazıldığını kabul ettim. Örgüt böyle istiyordu. Duraksamalar geçiriyordu. Mahkemenin üzerinden 15 yıl geçmiş. Yalan tanıklığın suç olarak onu sürüklemesinden kaygılanıyordu. Söyledikleri zaman aşımına girer miydi bilmiyordu. Kuşkuluydu. Ses alma aracını bu yüzden kapattırmıştı. Kendi sesiyle bir kanıt istemiyordu. Şimdi mürur-u zaman gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi bilemiyorum. Bunun söylenmesi benim tarafımdan hukuki bir sakınca yaratır mı, yalancı tanıklık gibi bir şey? Başıma... İlhan'ın Ziver Bey Köşkü'nün yayımından bir yıl sonra konuştuğum mahir kaynağın bana söyledikleri çıplak gerçeği önümüze sermiyor mu? İşkenceye yatırılanların vermediği yazılı ifadelerden ve bir işe yaramaz bölük börçük ajan raporlarından sonra mahkemeyi etkileyip İlhan ve arkadaşlarına hüküm giydirebilmek için servis marifetiyle, başka ad bulamıyorum, çelişkili raporlar. Arkadaşlarına ne diyordu İlhan? Bu işin son çözüm yeri mahkemeydi. Öyle de oldu. Servisin mahkeme önüne çıkardığı tanık, içeriğine sahip çıktığı ama yazmayıp imzaladığı raporlar gerekçeli mahkeme kararında sıfırla eşleştirildi. Öyküsü İlhan'ın anılarında. Ajanın harcanması. MİT bir ajanını hiçbir zaman deşifre etmez. Bu gibi elemanlar ve çalışmalar son derece gizli tutulur. Ancak Madanoğlu davasında mahir kaynak kurban edildi. Açıklanan raporlarında kaynak kışkırtıcı ajan kimliğiyle ortaya çıkıyordu. Bunun Frenkçe adı ajan provokatördür. MİT ajanı görevini yapmakla kalmayıp yanına sokulduğu kişileri komünist bildiği kişilerle bağ kurmak yolunda teşvik ediyor, suça itmek için çabalıyordu. Ancak Madanoğlu davasının beraatle sonuçlanması mahir kaynağı deşifre edenler için geri tepen bir silah oldu. Madanoğlu davasında gerekçeli hüküm son sözü söylemiştir. Savcının davadaki tutumu Yargıçlar Kurulu'nu da rahatsız edecek kadar göze çarpıyordu. Nitekim bu konu gerekçeli hükümde bir karara bağlandı. Ya mahir kaynak? Bu MİT ajanının 1967'den 1970 Nisan'ına kadar verdiği raporlar nasıl değerlendirildi? Mahir kaynağın kişiliği karşısında sıkı yönetim mahkemesi nasıl bir yargıya vardı? Madanoğlu davasının gerekçeli hükmünde mahir kaynak için şu sonuca varılıyor. Şahit Mahir Kaynak aynı zamanda MİT ajanıdır. Gerek tanzim etmiş olduğu raporlarındaki teklif edemediği çelişkiler, gerek duruşma sırasında sorulan suallere, ben aldığım haberleri mantığına aykırı görsem dahi olduğu gibi raporuma kaydeder ve MİT teşkilatına bildiririm şeklinde, aldığı haberleri dahi ciddi bulmadığı yolundaki beyanları, gerek raporların umumiyetle toplantılardan bir müddet sonra yazardım, bu surette toplantıya iştirak edenin ne dediğini değil de aklımda kalanı raporuma geçiririm şeklindeki beyanlarından da anlaşıldığı gibi, raporlarında geçen hadiseler ve kişilerde yanılgıya düşme ihtimalinin mevcudiyeti, böyle bir ihtimalin mevcut olduğu bizzat kendi ifadesiyle kabul edilmiştir ve gerekse Anayasa Mahkemesi'nin yukarıda belirtilen kararında, aynı zamanda MİT elemanı olan şahitler hakkında belirtilen sebepler de nazarı itibare alınarak şahadetine itibar edilmemesi gerektiği kanaatine varılmıştır. İstanbul 2 numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi Mahir Kaynak'ın verdiği raporları değerlendirirken şunları söylüyor. Soruşturma sırasında eleman yani Mahir Kaynak raporlarının dava dosyasına imzasız ve tasdiksiz konmuş olduğunun tespiti üzerine asıllarının veya tasdikli suretlerinin MİT'ten istenmesine karar verilmiş, tasdikli suretleri dosyaya konmuştur. Tasdikli ve tasdiksiz raporlar ayrı ayrı tetkik edilmiş, karşılaştırılmış, 26 Şubat 1969 tarihli tasdikli eleman raporlarıyla tasdiksiz eleman raporu arasında açık bir çelişkinin hiçbir yanılgıya yer vermeyecek şekilde mevcut bulunduğu anlaşılmıştır. İşin ilginç yanı üzerinde değişiklik yapılan raporun zamanın Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler'e yönelik olmasıdır. İkinoğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi gerekçeli hükmüne şöyle devam ediyor. MİT'in yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendisine düşen görevi yerine getirdiği kanaatine varılmıştır. Şöyle ki akıl ve mantığın alamayacağı çelişkilerle dolu bu eleman raporlarına itibar etmediğini, sanıklar hakkında 4 sene içerisinde başkaca işlem yapmamakla ortaya koymuştur. Bunun aksini düşünmeye imkan görülmemiştir. Zira sanıkları takiple görevlendirilen ajan Mahir Kaynak'ın Amerika'ya gitmesine mani olunmamıştır. Ciddi bir uğraşın içinde bulunduklarına inanılan sanıkların takipsiz bırakılmayacaklarını Milli İstihbarat Teşkilatı düşünebilecek durumdadır. Gerekçeli hüküm çok açık ve seçik biçimde Mahir Kaynak'ı mahkum etmektedir. Şöyle ki, MİT eleman raporları ayrı ayrı tetkik edildiğinde ajanın sanık hızlı kaçardan naklen temin ettiği bilgileri MİT'e bildirdiği görülmektedir. Mahir Kaynak ifadesinde sanık hızlı kaçarın kapasitesi itibariyle raporlarında belirttiği işleri yapamayacağı kanaatinde bulunduğu haberleri gayri ciddi bulmasına rağmen raporlarında beyan etmektedir. Mahir Kaynak bu beyanı ile MİT'e verdiği bilgilerin sıhhatine, gerçek olabileceğine inanmadığını belirtmiş bulunmaktadır. Bu beyanları ile eleman raporlarının samimi olmadığı açıkça belli olmuş, bu raporların delil niteliğini bir yönden ortadan kaldırmıştır. Esasen bu bilgilerin hıfzı kaçar tarafından verildiği hususundaki iddianın da tespiti mümkün olmamıştır. Bir doçent olan Mahir Kaynak'ın herhalde inanmadığı ve inanmayacağı kişilerin beyanlarını Milli İstihbarat Teşkilatı'na rapor etmemesi, aksi halde teşkilatı yanılgıya düşürebileceğini düşünmesi gerekirdi. Yargıçlar Kurulu'nun gerekçeli hükmünde bundan sonra raporlar ele alınarak belirtilen hususların tutarsız olduğu akıl ve mantık kurallarına ters düştüğü ve delil olamayacağı örnekler verilerek sergileniyor.